bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Üç Büyük Usta Stefan Zweig, Balzac, Dickens, Dostoyevski. Türk İş Bankası Kültür Yayınları. 5. baskı Ocak 1998. Çeviren Doktor Ayda Yürükan. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Gül Kaya. Stefan Zweig, hayatı ve eserleri. Avustralyalı yazar Stefan Zweig, Moravya'dan göç ederek Viyana'ya yerleşmiş bir Yahudi ailenin çocuğudur. Viyana'da doğmuştur. Kırlık bir yerden gelip Viyana'ya yerleşen bu aile, bu şehrin zengin kültürüne kısa bir süre içerisinde uymayı başarmıştır. Varlıklı bir Yahudi ailesi olmak, öteki burjuva Yahudi aileleri için olduğu gibi bu aile için de yeterli olmamıştır. Aile, sanayiciliğin yanında toplum içerisine saygınlık sağlayacak bir işle, bilim, kültür ve sanatla uğraşmanın da gerekli olduğuna inandığı için büyük oğlan babasının yanında çalışırken küçük oğlan Zweig kültür ve edebiyat alanında yorucu bir eğitim görmeye başlamıştır. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Yunanca öğrenmiştir. Daha sonra büyük adam, Herr Doktor olmak üzere üniversiteye gönderilmiştir. Viyana ve Berlin üniversitelerinde felsefe öğrenimi görmüştür. Daha da önemlisi gezdiği, gördüğü, yaşadığı yerlerin özellikle Viyana'nın bilim, kültür ve sanat ortamından alabildiğine yararlanmayı bilmiştir. O zamanın Viyana'sı kıraathaneleriyle, kütüphaneleriyle, müzeleriyle, tiyatro ve opera binalarıyla, müziğiyle, üniversitesiyle Avrupa'nın çok önemli bir kültür merkezidir. Avrupa kültürünün bütün akımlarının birleştiği ve kesiştiği bir yerdir. O zamanın Viyana'sı tarihi ve modern binalarıyla, yeşil ve bakımlı çevresiyle gurur duyulan, insana huzur veren, sanat duygusu uyandıran bir şehirdir. Parklarında konserler verilen, opera ve konser salonlarında kaliteli müzikler icra edilen bir yerdir. Bu şehir, Gluck'ın, Haydn'ın, Mozart'ın, Beethoven'ın, Schubert'in, Brahms'ın, Johann Strauss ve ailesinin bütün dünyayı seslendirdiği şehirdir. Alban Berg'in Schönberg'de yetiştiği ve yaşadığı, Gustav Mahler'in müzisyen ve orkestra şefi olarak müzik yaptığı yerdir. Burası operet dünyasının beşiğidir. Zweig bu tarihi ve tabii güzellikler içerisinde bu sesleri duyarak büyümüştür. Dünün Dünyası adlı eserinden öğrendiğimize göre ünlü besteci Johann Brahms'ın çocukken Zweig'ın omzuna dostça elini koyduğu, Gustav Mahler'in sokakta yürürken sık sık görüldüğü, Zweig'ın Alban Berg ve Schönberg'le arkadaş ettiği yerdir. Zweig'ın geniş müzik bilgisinin ve zevkinin kaynağını bu kültürel çevrede aramak gerekir. Nitekim kısa zamanda üne kavuşacak olan bu felsefe doktoruna, bu kültürlü ve şair ruhlu adama zamanın ünlü kompozitörü Richard Strauss, Susan Kadın adlı operasının librettosunu yazdıracaktır. O zamanın Avusturya'sı, Viyana'sı, müziğin, plastik sanatların yanında ünlü fizikçi filozofların Ernst Mach, kendilerini mantıkçı pozitivist diyen Viyana çevresi filozoflarının Richard von Mises, Wittgenstein ve Karl Popper'in sosyal bilimler alanında Menger, Weiser, Mises, Schumpeter, Schleiermacher gibi iktisatçıların Gubkowicz, Spen, Kelsen, Schultz ve Kaufmann gibi sistemlerini felsefi bir temele dayandıran çok yönlü hukukçu ve sosyologların, kültür antropolojisinde Richard Turnwald'ın kültür çerçevesi incelemeleriyle tanınan Smith'in ve Coppers'in yaşadığı ve faaliyet gösterdiği yerdir. Fikirleriyle bütün dünyayı etkilemiş olan böyle bir çevrenin hiç şüphesiz Zweig'ın gelişmesinde de büyük payı olacaktır. Viyana aynı zamanda psikoloji ve psikiyatri alanında da büyük ustaların, psikanalizde Freud ve arkadaşlarının, ferdi psikolojide Adler'in, sosyometri, psikodrama ve grup psikoterapisi alanında Jacob'un, diğer psikoloji dallarında ise Büchler'in, Brunswick'in ve Paul Lazarsfield'in yaşadığı ve yetiştiği veya dünyaya fikirlerini yaydığı yerdir. Zweig bu çevreye özellikle Freud'la olan arkadaşlığına, insan ruhunun derinliklerine inmede üstün başarı gösteren bu adama şüphesiz çok şey borçlu olacaktır. Batı dillerini ruh hekimleri adıyla çevrilen büyük bir kitap yazacak ve Freudçu psikolojinin bulgularını herkesten önce özellikle hikaye türünde yazmış olduğu eserlerinde ve biyografik tahlillerinde kullanacaktır. Bunların yanında kütüphanelerinde, hatta kıraathanelerinde, kahvehanelerinde, Almanca gazetelerin dışında Fransızca, İngilizce, İtalyanca gazetelerin belli başlı sanat ve edebiyat dergilerinin bulunduğu, hemen her yerde yeni felsefi ve edebi akımların tartışıldığı ve genç Viyana grubunu oluşturan Arthur Schnitzler, Barr, Richard Beer Hoffman, Peter Altenberg ve Thomas Tach gibi yazarların çeşitli edebi türlerde Avrupa kültürüne kattığı yerdir Viyana. Zweig bu çevrede küçük yaştan beri bu akımları ve tartışmaları izlemiş, bu tartışmalara katılmıştır. Okul sıralarında Latince gramer kitabının iç kapağına Rilke'nin şiirlerini yazmıştır. Sıranın içerisinde gizli gizli Nietzsche'yi, August Strindberg'i okumuştur. Daha 17 yaşındayken Voltaire'in ve Walt Whitman'ın bütün şiirlerini okumuş ve bu şiirlerin pek çoğunu ezberlemiştir. Tiyatroları dolaşmış, hatta oynayacak eserlerin provalarını izlemiştir. Viyana dışındaki edebi çevrelerle ve sanatçılarla olan ilişkilerini de kurduğu dostluklarıyla, yaptığı yolculuklarla ve bütün hayatı boyunca sürdürmüş, pekiştirmiş ve zenginleştirmiştir. Rilke, Paul Valéry, Roland, Mann ve Gorki ile ünlü heykeltıraş Rodin'i de Büyük İtalyan orkestra şefi Toscani ve Bruno Walter ile yakın dostluklar kurmuştur. Paris'in sanat çevrelerini yakından tanımak fırsatını bulmuştur. Çok gezmiş, çok şey görmüştür. Bütün bu etkileri bilim, felsefe, tarih, din, mitoloji, edebiyat ve sanat tarihi gibi alanlarda edinmiş olduğu bilgilerle birleştirmiş ve eserlerinde büyük bir kültür hazinesi halinde okuyucularına sunmayı başarmıştır. Zweig verimli bir yazardır ve denediği edebi türler de çok çeşitlidir. Lirik şiirler yazmış ve bunları Gümüş Teller, İlk Çelenkler adlarıyla yayınlamıştır. Daha sonra bütün şiirlerini bir araya toplamıştır. Yazdığı şiirlerle ülkesinde Bornfield Büyük Şiir Ödülünü kazanmıştır. Şiir çevirileri yapmış, özellikle Baudelaire'den, Paul Verlaine'den, Belçikalı şair Verharen'den ve John Keats'ten şiirler çevirmiştir. İlk şöhretini de bu çalışmalarına borçludur. Trajedi ve drama türünde sahne eserleri yazmıştır. İlk piyesi Tersi Test'tir. Troya savaşlarına katılmış olan ve Homeros'un çirkin, çarpık bacaklı, bir ayağı sakat, aksak, sırtı kambur, kafası dazlak bir insan olarak tarif ettiği, Shakespeare'in Akha ordusunun soytarısı olarak gördüğü bu adamı Zweig savaşın ünlü kahramanlarına tercih etmiştir. Achilles'u değil, ölüme yenik düşmüş bir kişi olan Tersi Test'i benimsemiş ve eserinde yenilgiye uğrayanın ruh üstünlüğünü işlemeye çalışarak hayatı boyunca sürdüreceği barışçı tutumunu ilk büyük eseri olan bu piyesiyle dünyaya ilan etmiştir. Deniz Kenarındaki Ev, Jeremias ve Yoksulun Kuzusu adlı eserlerinde onun daha sonra yayınlandığı oyunlardır. Ayrıca piyes olarak Ben Jonson'dan uyarladığı Volpone adlı bir eseri daha vardır. İlk macera, korku, duygu çatışmaları, bütün dünyada ve Türkiye'deki çevirilerini tercih edildiği şekliyle Acımak adlı eseri onun hikaye, büyük hikaye ve roman tarzında yazdığı en tanınmış eserleridir. Yazdığı mektuplar ünlü fikir adamlarıyla ve sanatçılarla yaptığı yazışmalar ölümünden sonra derlenmiş ve yayınlanmıştır. Hayatının son yıllarını geçirdiği Brezilya'da 1941 yılında Brasilian adıyla bir eser yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa sosyal ve kültürel hayatını, özellikle Viyana'yı anlattığı bu arada kendi hayat hikayesinde dile getirdiği Dünün Dünyası adlı otobiyografik eseri yazdığı en son eseridir. Zweig özellikle biyografi alanında çok önemli eserler ortaya koymuş ve bu çalışmalarıyla pek çok ünlü kişinin renkli dünyasını gözlerimizin önüne sermiştir. Sonradan Boismalter Welt adı ile bir araya getirdiği üç büyük usta Balzac, Dickens, Dostoyevski, Kendi içindeki şeytanla savaşanlar Hölderlin, Kleist, Nietzsche, üç şair kendi hayatının şiirini yazanlar Kazanova, Stendhal, Tolstoy adlı eserleriyle her birini bağımsız birer kitap halinde yayımladığı daha uzun soluklu roman Roland, Foce, Maria Antonette, Maria Stuart, Erasmus, Kalbine Karşı Castello, Magellan adlı eserleri ve ölümünden sonra ayrı bir cilt halinde yayınlanan Balzac adlı biyografik incelemesi, Zweig'in eşsiz kültürünün ve derin tahlil gücünü çok açık bir şekilde gözler önüne seren eserleridir. Dünya Fikir Mimarları çevirisiyle okuyucular, Zweig'in bu adı altında topladığı 3 eserinde ele aldığı 9 şair, filozof, romancı, otobiyograf, psikolog ve ahlakçının ruh ve fikir zenginliğini, bu insanların fikir dünyamıza biçim verirken çektikleri sıkıntıları, yaşadıkları ruhi bunalımları kendileriyle yakından izleme imkanı bulacaktır. Bu bakımdan burada bu kitaplarda ele alınmış olan kişileri tanıtmayı gereksiz buluyoruz. Zweig'in diğer biyografik eserlerinde inceleme konusu ettiği en önemli kişileri ise kısa bir şekilde de olsa tanıtmaya çalışacağız. Zweig'in yakın dostu olan Roman Roland, romanları, tiyatro eserleri, edebi kritikleri ve biyografileriyle ün kazanmış bir Fransız yazardır. Beethoven'ın, Michelangelo'nun, Tolstoy'un, Grandi'nin hayat hikayelerini yazmıştır. Zweig da Roland adlı eseriyle onun hayat hikayesini ölümsüzleştirmeye çalışmıştır. Maria Antonette ise Fransız ihtilalinin giyotine gönderdiği talihsiz bir kraliçenin hayatını bütün ayrıntılarıyla gözlerimizin önüne sermiştir. Zweig bu eserini yazmadan önce o dönemde yazılmış olan bütün gazete yazılarını ve mahkeme kayıtlarını satır satır okumuştur. Konusunun hoşuna gittiğini söylediği Foce adlı eserinde Milli Konvansiyon'un bir üyesini 1799 yılından 1815 yılına kadar geçen bir dönem içerisinde zaman zaman zaptiye nazırlığı yapmış olan bir adamın hayatını incelemiştir. Foce, acımasız tutumuyla, kurduğu hafiyelik ve espiyonculuk sistemiyle ve kendisine menfaat sağlamak üzere çevirdiği politik nümenlerle ün yapmış bir kişidir. Balzac'ın inanılmaz derecede keskin görüşlü dediği bu adam sonunda Fransa'dan sürgün edilmiştir. Maria Antonetti, Foce ve Maria Stuart, Zweig'in tarihi ve siyasi olaylarla ilgili derin bilgisini ve o dönemin ruhunu özümlemekte gösterdiği başarıyı sergileyen eserlerdir. 1466-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı hümanist düşünür, filolog ve teolog Erasmus ise dogmatik skolastizme cephe almış, kendisini ekleyastik reforma, Yunan ve Latin kültürünü tanıtmaya ve bu dilleri öğretmeye adamış, Avrupa eğitim sistemini derinden etkilemiş bir kişidir. Zweig bu eserlerinde çağının budalalıklarını görmüş ama onları sağduyuyla önleyememiş olan bu büyük hümanistin kişiliğinde biraz da kendi portresini çizmeye çalışmıştır. Zweig, deneme tarzında yazdığı Yıldızın Parladığı Anlar adıyla Türkçe'ye çevrilmiş, diğer bir eseri ise tarihe mal olmuş kişilerin, kâşiflerin, romancıların ve şairlerin hayatlarını çok kısa birer bölümünü ele almaktadır. Minyatür biyografilerden, minyatür tarih sayfalarından oluşan bu çok popüler eserlerinde Zweig, bu insanlar için iyi veya kötü olanı, şanslı ve şanssızlığı, olağanüstü, şairane bir üslupla anlatmaktadır. Görüldüğü üzere Zweig'in eserlerinin çok büyük bir bölümü biyografi türünde yazılmıştır. Gerçekten de Zweig en verimli ve en başarılı olduğu alan bu alandır. Bu bakımdan onun bu konudaki ustalığı ile ilgili kısa bir açıklamada bulunmayı gerekli görüyoruz. Biyografi, edebi türler içerisinde en güç olanlarından biri, belki de en güç olanıdır. Bu güçlük her şeyden önce başkasını tanımanın zorluğundan kaynaklanır. Günlük hayatta sık sık görüştüğümüz, hatta her gün birlikte olduğumuz ve bir arada uzun yıllar geçirdiğimiz insanları tanımada bile çoğu zaman güçlükler çekeriz. 20 yıl, 30 yıl aynı çatı altında yaşayan, hatta aynı yatağı paylaşan insanların bile birbirine yabancı olarak yaşamaları ve birbirlerini tanıyamadan bu dünyadan göçüp gitmeleri de çok mümkündür. Durum böyle olunca başka bir çağda, başka bir ülkede yaşamış, kültürü, uygarlığı, örf ve adetleri, yaşama kalıpları ve benzeri gibi ayırt edici nitelikleri bizimkinden büsbütün ya da oldukça farklı olan bir insanın hayat hikayesini yazmaya kalkmak adam akıllı güç ve cüretli bir iştir. Biyografi yazmadaki ikinci güçlük kendi içimizden kaynaklanır. Bir insanın hayat hikayesini olanca gerçeğiyle ortaya koymak, o insanı iyi ve kötü yanları, kusurları, zaafları, günlük sıkıntıları ve problemleriyle olduğu gibi anlatmak ne derece doğrudur. Bir başkasının hayatını ve ruhunu bu şekilde deşmeye ve eşelemeye hakkımız var mı? Bulduğumuz ve gerçek olarak nitelediğimiz şeyleri başkalarına ilan etmeye hakkımız var mı? Gibi bir takım ahlaki sorular sormak zorunda kalırız kendimize. Stefan Zweig'in bu iki temel güçlüğü büyük ölçüde yenebilecek özelliklerin kendi kişiliğinde bir araya getirmiş olduğunu görüyoruz. İlk olarak Zweig, biyografisini yazacağı kişilerin hayatı üzerinde çok geniş, kapsamlı ve çok derin bir inceleme yapmaktadır. O kişiyle ilgili her çeşit belgeyi toplamakta, kitaplarını, makalelerini, mektuplarını, hatıralarını, hakkında yazılmış her çeşit yazıyı, hatta fotoğraflarını ve el yazılarını büyük bir sabır ve dikkatle incelemektedir. O insanın hayatını ve kişiliğini etkileyen bütün biyopsişik etkenleri teker teker ele almakta ve tahlil etmektedir. Ayrıca o kişinin içerisinde yaşadığı çağı, toplumu ve kültür çevresini de aynı titizlikle incelemektedir. Dostoyevski ve Tolstoy'u anlatırken o dönemin Rus toplumunu ve Rus insanını da inceden inceye tahlil etmektedir. Napolyon'un Fransa'sının Balzac'ı nasıl şekillendirdiği ve yönlendirdiği, Stendhal'ı nasıl etkilediğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Dickens'ı Victoria çağının İngiltere'siyle birlikte İngiliz burjuva toplumu içerisinde ele almaktadır. Casanova ile birlikte 18. yüzyıl Avrupa'sının belirli kesimlerinin yaşama alışkanlıklarını, örf ve adetlerini ve kültürünü de gözler önüne sermektedir. Diğer biyografileri için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Hepsi kültürel bir çevre içerisinde ve kültürel çevre ile birlikte tahlil edilmektedir. Bu sayede biyografik eserleri bütünüyle ele alındığında farklı bir takım kültürlerin birbiriyle karşılaştırıldığı bir kültür çevresi incelemesi görünümünü vermektedir. Bu da Zweig'in biyografik tahlillerine daha fazla bir zenginlik ve derinlik kazandırmaktadır. İkincisi, yukarıda belirtilmiş olduğu üzere çok geniş kültürü ve bilgisi, Yunan ve Roma mitolojisindeki ve kutsal kitaptaki hikayeleri, sembolik anlamlarını ta derinden kavrayacak kadar çok iyi bilmesi, özellikle felsefe, psikoloji ve psikanaliz alanındaki derin bilgisi, Zweig'i insan tabiatını tanımaya son derece yatkın bir hale getirmiştir. Resim, heykel sanatı, mimari ve musiki gibi sanat dallarını çok iyi bilmiş olması, Zweig'in zaten kuvvetli olan sezgi gücünü daha da arttırmıştır. Çünkü sanat bize gerçekleri sezgi yoluyla içer. Bir sanat eserindeki güzelliği ve gerçeği aklımızda değil, sezgimizde kavrarız. Zweig'in biyografik tahlillerinde sezgi gücünün oynadığı rolü küçümsememek gerekir. Ayrıca bu geniş bilgi ve kültür hazinesini bütünleştirecek ve her şeyi yerli yerine yerleştirecek senteze ulaşabilecek sistemli bir kafa yapısı da vardır Zweig'da. Birbiriyle ilişkili olayları bir sistem içerisinde bütünleştirebilmektedir. Birbiriyle hiç ilişkisi yokmuş ya da pek az ilişkisi varmış gibi görünen şeyler arasında ilişki kurabilmektedir. Kutsal kitaptan, mitolojiden, tarihten, sanatın çeşitli dallarından verdiği örnekler ve tahlil ettiği konuların can alacak noktalarından yakaladığını açıkça seriyor gözlerimizin önüne. Casanova ile Pan'ı, Jüpiter'i karşılaştırması, Dostoyevski'yi İkoras'a, Stendhal'ı Silanos'a benzetmesi, Nietzsche'nin müzik besteleme denemeleriyle Tolstoy'un metafizik alanındaki fikir inşalarını karşılaştırması, Dostoyevski'nin romanları ile Rembrandt'ın tabloları arasında yakınlık kurması, Casanova ile Don Juan'ı, Don Juan ile Nietzsche'yi ayrı ayrı açılardan karşılaştırması ve benzeri gibi birçok örnek, Zweig'in değinmiş olduğu ve bilgi ve kültür seviyesini nasıl sindirmiş olduğunu göstermekte kalmıyor. Bu sayede biyografik eserlerinin nasıl bir zenginlik kazandığını ve Batı kültürünün bütün kapılarını bize ardına kadar açtığını da gösteriyor. Zweig'in biyografi alanındaki ustalığında rol oynayan önemli etkenlerden biri de başkasını anlatma konusunda kuvvetli bir empati yeteneğine sahip oluşudur. Yani kendisini başkasının yerine koyabilme başkasının duygularını kendi içinde duyabilme ve başkası ile aynileşebilme yeteneği. Bütün yazarlarda ve sanatçılarda şu veya bu derecede var olması gereken bu yeteneğin Zweig'da çok kuvvetli, aynı zamanda çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bazı yazarlar çok büyük ve usta yazarlar olmakla beraber ancak belirli tiplerle aynileşebilirler ve o tipleri çok iyi canlandırabilirler. Mesela Dostoyevski ancak problemli, hatta anormalliğin sınırında olan erkek tiplerini canlandırmada olağanüstü başarı göstermektedir. Buna karşılık kadın kahramanları oldukça zayıf kalır. Balzac yalnızca tutku adamlarını, halis insanları çok iyi bir şekilde anlatır. Dickens ise burjuva sınıfının kendi halinde iddiasız insanlarını. Oysa bir Çehov, yaşlı ve huysuz bir soylu beyefendiyi, dünyayı umursamayan genç bir subayı, kendini umutsuzluğa kaptırmış yaşlı bir profesörü, bir arabacıyı, bir Rus köylüsünü, dul bir burjuva kadınını, bir fahişeyi, genç bir mürebbiyeyi, içine kapanık küçük bir oğlanı, hatta bir köpeği aynı empati duygusuyla kavramayı ve gözlerimizin önünde canlandırmayı başarabilmektedir. Zweig için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bunalımlar içerisindeki Dostoyevski ve Tolstoy'u, bencil bir Stendhal'ı, usta bir Hovarda, çapkın bir dolandırıcı olan Kazanova'yı, halis bir Balzac'a, rahatı seven, İngiliz geleneğinin ve burjuva hayatının sıcaklığı içerisinde rahatça yerleşmiş Dickens'ı, korkunç bir yalnızlık içerisinde yaşayan ve hayatın şiddetli bir ruh çöküntüsüyle noktalayan Nietzsche'yi, kendisini ölüm tutkusundan kurtaramayan ve sonunda intihar eden Kleist'ı ve uzun yıllarını tımarhanede ve yalnız başına daracık bir odada geçiren Hölderlin'i sanki ruhlarının içerisine girmişçesine anlayabilmekte ve aynı ustalıkla anlatabilmektedir. Zweig'ın bu derecede başarılı tipler anlatımında bu derece başarılı olmasını sağlayan ve empati yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olan başka bir özelliği daha vardır. Başkasının acısını kendi içerisinde hissetme ve başkasıyla birlikte acı çekme yeteneği. Fransızca'da ve İngilizce'de compassion kelimesiyle karşılaşılan bir acıma duygusu, bizi başkalarının acıları karşısında duyarlı kılan, onlarla birlikte acı çekmemize yol açan bir acıma duygusu. Zweig bu sayede incelediği kişilerin hepsinin çektiği acıları anlatabiliyor, onların acılarına katılıyor, dahası bu acıları bizi de duyurtabiliyor. Yoksulluk, hor görülmek, kürah mahkumluğu, sürgün, sarı hastalığı gibi dertliğin acısını çeken Dostoyevski, açlığın, parasızlığın, borçluluğun, yükselme tutkusunun, para hırsının pençesinde kıvranan Balzac'ın sıkıntıları, Dickens'ın çocukken çekmiş olduğu acılar, Stendhal'ın hayal kırıklıkları, umutsuzluğu ve ruh çöküntüsü, Kazanova'nın yaşlılık yıllarında çektiği yalnızlık, hor görünme ve aşağılanma, Tolstoy'un bunalımlı dönemlerindeki ruhi sıkıntıları ve acıları, ruh çöküntülerinin ve çılgınlıklarının tutsağı olmuş Nietzsche'nin ve Hölderlin'in sefaletin pençesinde kıvranan Kleist'in acıları. Zweig, bütün bu acıları çeken daha olağanüstü bir şekilde anlatabiliyor ve anlayabiliyor. Dahası Zweig, yalnızca başkalarının acısını paylaşmakla kalmıyor, acı çeken kişilere özel bir ilgi de duyuyor. Dümün Dünyası adlı eserinde açıkça belirtmiş olduğu gibi onun romanlarında, uzun hikayelerinde ve biyografilerinde her zaman alın yazısına yenilmiş olanlar ilgilendiriyor.